Ayrım 24.
İster İranlı, ister Amerikalı ya da başka bir ülkeden olsun, bu kentte hiçbir kadının yanında kocası ya da yaşlı başlı bir kadın bulunmadan bütün sorunların üstesinden gelebileceğine inanmıyordum. Bir gün Modi, Meleğin yani mehtabı benden uzaklaştırdığı sırada ona bakan kadının, babasının kentin merkezinde bulunan dükkanına gitmemi buyurdu. Oradan örtülük kumaş almamı istiyordu. Ve bu da yalnızca seçkin insanlara özgü bir lükstü. Otobüsle gidebilirsin dedi. Yol uzun, otobüse para verilmiyor nasıl olsa. Elime bir tomar, resmi memurlara verilen bedava otobüs biletlerinden tutuşturdu. Modi'nin bütçesi umurumda bile değildi. Ama Tahran'da bütün ulaşım araçlarını tanımak istediğim için talimatlarına uydum. Mehtap'la birlikte önce Pastaran Sokağı'na kadar yürüdük. Sonra Mamalların yakınındaki otobüs durağına kadar bir taksiye bindik. Bindiğimiz otobüs Amerika'da şehirler arası ulaşımda kullanılan uzun yol araçlarına benziyordu. Oturulacak yerler doluydu, bir sürü insan gibi biz de ayakta kalmıştık. Kentin merkezine varmamız bir saatten fazla sürdü. Her durakta düzinelerle insan iniyor, bir o kadarı da biniyordu. Kimse sırasını sabırla beklemiyor, herkes aynı anda binmek ya da inmek için küfürleşerek itişip kakışıyordu. Sonunda aradığımız dükkanı bulduk ve alışverişlerimizi yaptık. Mehtap da ben de çok yorulmuştuk. Elimiz kolumuz paketlerle dolu, kalabalık kaldırımları aşınlayarak bir sürü otobüsün bulunduğu terminale geldik. Moody'nin binmemizi söylediği filanca numaralı otobüsü bulamayınca paniğe kapıldım. Aldıklarımızı sağ salim eve götürmem gerekiyordu. Eğer beceremezsem Moody bu tür işleri kendi başına yapamayacağıma karar verecekti. Daha da kötüsü, fazla gecikecek olursam benden kuşkulanacaktı. Telaşım gözlerimden okunuyor olacaktı ki bir İranlı yanıma gelerek "Hanım, Çimikay, yani hanım ne arıyorsun?" diye sordu. "Seyit Handan" dedim. Mamal'ın oturduğu semdin adıydı bu. Oradan bir turuncu taksiye binip eve ulaşmak kolay olacaktı. Bir otobüsü işaret ederek "Seyit Handan" diye sordum. "Na" dedi kafasını sallayarak. Mehtap'la bana onu izlememizi işaret ederek boş bir otobüse doğru ilerledi. "Seyit Handan" dedi. Teşekkür etmek için başımı salladım ve Mehtap'la birlikte otobüse bindik. Bomboş olduğundan sürücünün arkasındaki koltuğa oturduk. Kısa sürede otobüs Seyit Handan yolcularıyla doldu. Beni buraya getiren adamın da binerek sürücü koltuğuna oturduğunu görünce şaşırdım. Şansa bakın ki sürücüye çatmıştım yolda. Biletlerimizi uzattım ama kabul etmedi. Tam arkasındaki koltuğa oturduğumuz için pişman oldum. Adam çok kötü ter kokuyordu. Tek temiz yanı tıraşlı oluşuydu. Üstü başı aylardır yıkanmamış gibi pis görünüyor, koku saçıyordu. Hareket etmeden önce sürücü ortadaki boşluktan arkaya doğru yürüdü ve biletleri toplamaya başladı. Dikkat etmedim ona. Mehtap çok yorgun görünüyordu. Paketler ağır geliyordu ikimize de. Oturduğumuz yerde rahat bir konum arıyorduk kendimize. Sürücü otobüsün önüne ulaştı ve elini uzattı. Biletleri verirken elimi yakalayarak bir saniye elinde tuttuktan sonra biletleri kavrayarak yavaşça bıraktı. Rastlantı olduğunu düşündüm bunun. İranlı erkekler kadınlara değmemeye dikkat ederler. Üzerinde durmak istemedim. Tek istediğim Mehtap'ı bir an önce eve götürmekti. Mehtap yol boyunca kendinden geçer gibi oldu. Sonunda Seyit Handan durağına vardığımızda derin bir uykuya dalmıştı. Hem paketleri hem onu nasıl taşıyabilirdim? Uyandırmaya çalıştım. "Haydi kızım" dedim yavaşça, "iniyoruz." Kıpırdamadı bile. Derin uykudaydı. Bütün yolcular inmişti. Başımı kaldırdığımda sürücünün bize baktığını gördüm. Gülümseyerek kollarını uzattı. Mehtap'ı kucağında indirebileceğini söylemek istiyordu. "Ne ince adam" diye düşündüm. Çocuğu kucaklayarak kaldırdı ve pis dudaklarıyla onu öperek içimi bulandırdı. Etrafıma bakındım. Birden korkuya kapıldım. Boşalmış otobüsün içi karanlıktı. Paketleri toparlayıp kalkmak için davrandım. Sürücü Mehtap'ı bir koluna aktararak öbür eliyle çıkışımı engelledi. Hiç konuşmadan bütün ağırlığıyla üzerime abandı. "Babakşit" dedim. Özür diliyordum. Kollarımı uzattım ve adamın kucağından Mehtap'ı çekerek yanından geçmek istedim. Ama kolunu uzatıp beni durdurdu. Tek bir söz çıkmıyordu ağzından. O iğrenç kokulu bedeniyle üzerime abanıyordu. Artık gerçekten korkuyordum. Kendimi nasıl savunabilirdim? Böğrüne bir tekme atsa mıydım? yorgunluktan, çaresizlikten bayılacak gibiydim. ''Nerede oturuyorsun?'' diye sordu Farsça. ''Seni evine götüreyim.'' Elini uzattı, göğsüme dokundu. ''Babakşit!'' diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Ve birden gücümü toparlayarak dirseğimle onu kenara ittim. Kucağımda mehtap ve paketlerle kendimi otobüsten aşağı attım. Bir gün Eleni görmeye gittiğim sırada göçmenlerle dolup taşan ve yoksulluğun kol gezdiği bu kentte insan yaşamının tehlikede olduğunu bir kez daha gözlemledim. Elen'le aramızda söze dökülmeyen bir barış olmuştu. Müslümanlık adına bana ihanet etmeye kalkışmış olsa da en zor günlerimde Hürmüz'le birlikte destek olmaya çalışmışlar, sonradan da kaçmaya yeltenmem konusunu Moody'ye aktarmanın sözünü bile ağızlarına almamışlardı. Elen'le temel felsefe konusunda görüş ayrılıklarımız olsa bile iki Amerikalı olarak paylaşacak çok şeyimiz vardı hala. O gün onlardan ayrılırken hava kararmak üzereydi. ''Yalnız gidemezsin'' dedi Elen. ''Giderim, merak etme'' dedim. ''Olmaz, Hürmüz bırakır seni. Rahatsız etmek istemiyorum, merak etme, taksiye binerim.'' ''Olmaz, bırakmam seni'' dedi ve neden böyle direndiğini açıkladı. ''Dün bizim mahallede bir kızı öldürdüler. Buraya yakın bir yerde buldular cesedini. Kızcağız 13 yaşındaymış ve sabahın 5'inde kuponla et almak için evden ayrılmış. Eve dönmeyince ailesi merak edip aramaya başlamışlar. Cesedi bulunduğunda öldürülmeden önce ırzına geçildiği anlaşılmış. Çok sarsıldım doğal olarak. Her gün buna benzer olaylar oluyor'' dedi Elen. ''Hep oluyor bu.'' Ona inanamadım. Neden bana daha önce bunlardan hiç söz etmemişti? Gazetelerde de soygun, ırza geçme, adam öldürme gibi şeyler hiç gözüme çarpmamıştı. ''Suç işleyenlerin çoğu Afganlı'' diye sürdürdü Elen. ''İran'da çok Afganlı var. Bunların hiçbiri evli değil. Bu nedenle de önlerine gelenin ırzına geçmeye çalışıyorlar.'' Ertesi gün Macit bize uğradığında Elen'den duyduklarımı anlattım. ''Evet, doğru'' dedi Macit. ''Her gün buna benzer olaylar oluyor. Dışarıda yalnız dolaşmak gerçekten çok tehlikeli. Sen de dikkatli ol.'' Bir gün Esey ağlayarak bana telefon etti. ''Çok korkuyorum'' dedi. ''Az önce Amerika'dan annen aradı. Taşındığınızı söyledim. Yeni telefon numaranı öğrenmek istedi. Bilmediğimi söyleyince çok kızdı ve beni yalancılıkla suçladı. Bunun üzerine numaranı ona verdim ama şimdi de dayıcanla başım derde girecek.'' ''Hiç üzülme'' dedim. ''Moody evde değil. Korkacak bir şey yok. Şimdi telefonu kapatalım ki annem beni bulabilsin.'' Bir iki dakika geçmeden telefon çaldı. Hemen açtım. Gerçekten de annemdi arayan. Babam da geldi telefona. Boğazımda bir şeyler düğümlenmişti sanki. Konuşamıyordum. Neden sonra nasılsın diye sordum babama. Fena değilim dedi. İrade olan yerde bir çare de vardır. Ne kadar da yorgundu sesi. Sen nasılsın diye annem sordu. Daha iyiyim. Onlara yeni evimizden ve biraz daha özgür oluşumdan söz ettim. Joe ile John nasıllar diye sordum. Onları öyle özledim ki. İyiler, koca delikanlı oldular dedi annem. Joe ITT Hancock firmasındaki işine devam ediyormuş. John orta ikiye geçmiş ve okul takımında futbol oynuyormuş. Onların yaşamlarını izleyememek ne üzücüydü. Sevgilerimi aktarın onlara. Aktarırız. Hangi günler telefonda konuşabileceğimizi saptadık. Moody'nin hastanede olduğu salı ve çarşamba günleri ararlarsa rahatça konuşabilirdik. Yalnız bunun için onların sabaha karşı 3'te yataktan kalkıp aramaları gerekecekti. Ama olsun, değerdi buna. Annem ertesi hafta beni Joe ile John'la da konuşturmaya gayret edeceğini söyledi. Ertesi gün Ese'yi görmeye gittim rahatlatmak için. Eve dönünce de Moody'ye ben oradayken annemlerin aradığını, onlara yeni telefon numaramızı verdiğimi söyledim. İyi etmişsin dedi. Onlarla konuştuğum için de hiç kızmışa benzemiyordu. Tam tersine, rastlantı hoşuna gitmiş gibiydi. ''Çaya bekliyorum seni'' dedi Şemsey telefonda. Moody'den izin istedim. ''Gidebilirsin tabii'' dedi. Başka ne diyebilirdi ki? Şemsey ile Zühre'ye saygı duyuyordu. Onların bir zamanlar bana ne kadar kötü davranmış olduğunu öğrenmelerini de istemiyordu. Çok güzel bir gün oldu. Şemsey ile hemen kaynaştık. Yaz boyunca sık sık birlikte olduk. Şemsiyeler bizimkine yakın olan evlerinde yılın yalnızca 2 ayını geçirirlermiş genellikle. Ancak bu yıl kalış sürelerini biraz uzattılar. Kocasıyla birlikte evi satılığa çıkardılar. Bütün mal varlıklarını Kaliforniya'ya aktarmak istiyorlardı. Şemsey İran'la bağlarını koparıp Kaliforniya'ya dönmek için can atıyordu. Ama kardeş kadar yakın olan ilişkimizin sona ereceği düşüncesi her ikimizi de üzüyordu. Betty'yi burada bırakıp nasıl Kaliforniya'ya döneceğimi bilemiyorum, dedi Şemsey bir gün Moody'ye. İzin ver de Betty benimle gelsin. Bu beklenmedik öneriye ne Moody karşılık verebildi ne de ben. Şemsey yaşantıma ferahlık getirmişti ama haftalarca süren arkadaşlığımız sırasında başıma gelenleri ona ayrıntılı bir biçimde aktarmayı göze alamamıştım. Bana yardımcı olacağına güveniyordum ama dilini tutabileceğinden emin değildim. Bir kez ele verilmiştim. Hemen Moody'ye koşup beni zorla burada tuttuğu için üzerine yürümeye kalkışabilirdi. Doğal tepkisi sonucu tam ilerlemeler kaydetmeye başladığım sırada Moody bana yeniden düşman kesilebilirdi. Sırrımı kendime saklayarak arkadaşlığımızın tadını çıkarmaya çalıştım. Ancak o yavaş yavaş kendiliğinden bazı ayrıntıları yakalayıveriyordu. Belki de her hareketim için Moody'den izin almam dikkatini çekiyordu. Öyle ya, gideceğim her yer, harcayacağım her riyal onun onayından geçmek zorundaydı. Günün birinde Michigan'da hasta yatan babam için çok üzüldüğümü söylediğimde bana, "Peki neden gidip görmüyorsun onu?" diye sordu. "Gidemem." "Betty, gitmezsen sonradan çok pişman olursun," dedi ve bir olay anlattı. "Ben Schuster'da yaşarken babam burada, Tahran'daydı. Bir gün içim sıkıldı. Sanki bir ses bana gidip babamı görmemi söylüyordu. Kocama bundan söz ettim ama o, "Hayır, şimdi gidemezsin. Gelecek ay okullar tatil olduğunda gidebilirsin ancak," dedi. Çok tartıştık. Evliliğimiz süresince tek kavgamız o oldu. Ona, "Eğer babamı görmeme izin vermezsen seni terk ederim," dedim. Sonunda, "Git o zaman," dedi. Şemsey babasının Tahran'daki evine ulaştığında babasının ertesi gün hastanede sağlık kontrolüne gideceğini öğrenmiş. O gece geç saatlere kadar birlikte oturup konuşmuşlar. Anılarından söz etmişler. Ertesi sabah birlikte hastaneye gittiklerinde ani bir kalp krizi geçirerek ölmüş babası. "Eğer gitmemiş olsaydım üzüntümden kendimi yiyip bitirecektim. Belki de saat bu nedenle kocamdan ayrılacaktım. İçimden bir ses gidip onu görmemi söylemişti. Senin de gidip babanı görmen gerekir." "Gidemem," dedim. Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Ve işte ondan sonra her şeyi anlattım. "Moody'nin sana bunları yapmış olduğuna inanamıyorum," dedi Şemsey. "Buraya taşındıktan sonra yaşantımız normale döndü. Seninle dostluğumuz benim için çok önemli ama Moody sana bütün bunları anlattığımı ve evime dönmeyi böylesine istediğimi öğrenecek olursa seninle arkadaşlık etmeme izin vermez." "Üzülme sen," dedi Şemsey. "Ona hiçbir şey söylemem." Sözünde durdu. Ancak o günden sonra Moody'ye karşı tutumunda belirgin bir değişiklik oldu. Soğuk ve uzak duruyordu ondan ve öfkesini de üzerindeki şık çadorun giysilerini saklayabildiği kadar bastırabiliyordu ancak. Yaz ayları gelip geçti. Ağustos sonu savaş haftası sırasında tam bir yıldır İran'da kalmak zorunda olduğumuz düşüncesi karabasan gibi üzerime çöktü. Akşamları sokaklarda yürüyüşler oluyordu. Toplu halde yürüyen erkekler belirli bir ritimle çıplak sırtları üzerinden omuzlarına zincirle vuruyorlardı. Önce sağ sonra sol omuz. Bir yandan da yüksek sesle tekerlemeler söyleyerek kendilerinden geçiyorlardı. Öyle ki sırtlarından kanlar aktığı halde hiç acı duymuyorlardı. Televizyon haberleri hırçın söylevlerle doluydu. İnandırıcılıktan çok uzaktı bu söylevler. Zaman geçtikçe İranlıların sözleriyle eylemleri arasında çok büyük farklılıklar olduğunu kavramıştım. Öfkeli söylevler ya da vahşi meydan okumalar olsun, hepsi taraftı. "Mehtap'ın doğum gününde bir davet vermek istiyorum," dedim. "Olur ama aileden kimseyi çağırmayalım," dedi Moody. Şunları da ekleyince iyice şaşırdım. "Onların buraya gelmelerinden hiç hoşlanmıyorum. Hepsi pis insanlar ve çok da kötü kokuyorlar." Birkaç ay öncesine kadar aileyi çağırmadan yapılacak bir doğum günü eğlencesi düşünülemeyecek kadar ağır bir gafta onun için. Şemsey ile Zühre'yi, Elen ile Hürmüz'ü bir de Malike ile ailesini çağırırız. Malike yanımızdaki küçük dairede oturan komşumuzdu. İngilizce bilmiyordu ama bana çok dostça davranıyordu. Her gün konuşuyorduk aramızda. Farsçayı iyi anladığımı söylüyordu. Moody'nin dost çevresini değiştirdiği, çağırmak istediği kişilerden anlaşılıyordu. Elen'le Hürmüz'e karşı yumuşamıştı. O da sonunda aramızı bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlamıştı. İnişli çıkışlı yaşamının bu sakin devresinde onlarla yeniden görüşmek istemesi de o ara ortaya çıkan bütün sorunların kendi deliliğinden kaynaklandığını kabul etmesi demekti. Mehtap bu kez hazır pasta yerine doğum günü pastasını benim evde yapmamı istedi. Biraz zor oldu bu. Fırını gerektiği gibi ayarlayamadım. Sonuçta pasta kupkuru oldu. Ama Mehtap beğendi. Özellikle de ortasına iliştirdiğim küçük plastik bebek çok hoşuna gitti. O yıl Mehtap'ın doğum günü Eyde Kadir gününe rastladı. Kimse işe gitmeyeceği için daveti akşam yerine öğlen yemeği olarak düzenledik. Rozbif pişirdim. Yanına da fırında fasulye ile patates püresi yaptım. Her şey hazırdı. Elenle Hürmüz dışında bütün konuklar geldi. Onları beklerken Mehtap armağan paketlerini açtı. Malik'e İran'da en sevilen çizgi film kahramanlarından biri olan ve çok büyük turuncu kulaklarıyla ünlü Fare Muş'u getirdi. Şemse ile Zühre çok özel bir şey getirmişlerdi. Taze ananas. Mudi ile birlikte mor kadife bir bluzla pantolon almıştık. Mor Mehtap'ın en sevdiği renkti. Özel armağanımız ise Tayvan malı bir bisikletti ki buna 450 dolar karşılığı para ödemiştik. Yemeği olabildiğince erteledik. Sonunda açlığa dayanamayıp Helen'le Hürmüzsüz başladık. Öğleden sonra çıka geldiklerinde yemeğin bitmiş olduğunu öğrenince çok şaşırdılar. Sen bizi akşam yemeğine çağırdın, öğle yemeğine değil diye çıkıştı Helen. Hayır, öğle yemeğine çağırdığıma eminim dedim. Herhalde bir yanlış anlaşma olacak. Sen zaten her şeyi yanlış anlarsın diye bu kez Hürmüz karısına söylendi. Aklında tutamadığın için her yere böyle yanlış saatlerde gidiyoruz. Diğer konukların önünde Hürmüz dakikalarca Elen'i azarladı. O da bir köşede çadırla kaplı başını eğip kocasını dinledi. Elen'i gördükçe İran'dan kaçmak için duyduğum istek güçleniyordu. Onun bu olumsuz örneği karşımda olmasaydı da kaçmayı koymuştum aklıma ama kadıncağızın halini gördükçe bir an önce çekip gitmek istiyordum. Burada ne kadar uzun süre kalırsam o kadar ona benzeme tehlikesiyle karşı karşıyaydım. İran'daki yaşantımız bir dönüm noktasına gelmişti. Eskisine oranla belli bir konfora kavuşmuştum ama bu kez de boş verip umursamama tehlikesiyle karşı karşıyaydım. Mudi ile İran'da kalıp mutlu olmaya çalışmam olası mıydı? Bu görece rahatlık Mehtap'la kaçmaya kalkıştığımızda ortaya çıkacak olan tehlikeyle tam bir karşıtlık oluşturuyordu. Mudi ile yatağa girerken her gece buna bir yanıt veriyor ve hayır diyordum. Birlikte yattığım bu adamdan nefret ediyordum. Daha kötüsü ondan korkuyordum. Şimdilik sakin görünüyordu ama yeni bir delilik krizine girmesi her an beklenebilirdi. Sık sık telefon görüşmesi yapabiliyor, arada bir elçiliğe de uğrayabiliyordum. Tüm gücümle yardım edebilecek birini arıyordum. Yapmış olduğum bağlantılarla ilgili umutlarım da sıcak yaz havasında eriyip gitmişti. Bayan Alevi'nin telefonu cevap vermiyordu. Yeniden Raşit'le bağlantı kurdum. Arkadaşı Türkiye'ye insan kaçırmayı sürdürüyordu. Ancak hala yanına çocuk almayı kabul etmiyordu. Yeni birini bulmalıydım ama kimi ve nasıl bulacaktım? Adını veremeyeceğim birinin kağıda karalayarak elime tutuşturmuş olduğu adrese bakıyordum. Oraya gidince yöneticiyi görmek istediğinizi söyleyin dedi bana ve o kişi oraya nasıl gidileceğini anlattı. Bana yardım eden bu kişinin adını vermem demek, onu İran İslam Cumhuriyeti'nin eline teslim ederek ölüme mahkum etmek olur. Anlatılan yer kentin ta öbür ucundaydı ve oraya varmak için hemen yola çıkmalıydım ki Mudi hastaneden dönene kadar evde olabileyim. Yetişemesem de çarşıdan bir şeyler alıp Mudi'ye Mehtap'la birlikte alışverişe çıkmış olduğumuzu söyleyecektim. Bir kereliğine yutturabilirdim böylesi bir açıklamayı. Bekleyemezdim, kararlıydım. Hemen çıkmalıydım. Zaman kazanmak için parayı gözden çıkararak telefonla taksi çağırdım. Mehtap nereye gittiğimizi hiç sormadı. Belki de bazı şeyleri bilmemesi gerektiğini hissetmişti. Sonunda kağıtta yazılı olan adrese ulaştık. Bütün bir binaya yayılmış büyük bir iş yeriydi burası. Ve çalışanlar alışılmadık bir biçimde hareketliydiler. İngilizce bilen bir danışma memuru buldum ve yöneticiyi görmek istediğimi söyledim. Sol taraftan gidin dedi. Sonra aşağı inin, koridorun sonundaki oda. Mehtap'la birlikte tarifi izledik ve kendimizi yan yana büroların bulunduğu bir katta bulduk. Çalışma alanının bir köşesinde bulunan bekleme odası, batı tarzı rahat eşyalarla döşenmişti. Okumak için kitap ve dergiler vardı. Beni burada bekler misin Mehtap dedim. Mehtap karşı koymadı. Yönetici nerede diye sordum oradan geçen birisine. Koridorun sonundaki kapı dedi. Kapıyı vurdum. Gelin sesi üzerine kapıyı açtım ve ben Betty Mahmudi dedim. İçeri buyurun dedi adam kusursuz bir İngilizceyle ve elimi sıkarak sizi bekliyordum diye ekledi. Arkamdan kapıyı kapatarak bana bir yer gösterdi. Bir yandan da nazik bir ifadeyle gülümsüyordu. Kısa boylu, ince yapılı, temiz giyimli, kravatlı bir adamdı. Masasının başına geçtikten sonra konuşmaya başladı. Bir yandan da elindeki kalemle masaya vuruyordu. Adresi veren kişi bu adamın günün birinde ailesiyle birlikte İran'dan kaçmayı tasarladığını anlatmıştı. Ama yaşantısı oldukça karışıktı. Gündüzleri Hümeyni yanlısı başarılı bir iş adamıydı, geceleri ise akla gelmedik entrikalara karışıyordu. Bir sürü isim altında tanınıyordu. Ben ona Amal diyeceğim. Durumunuza çok üzüldüm dedi Amal. Sizi buradan çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Açık konuşması hoşuma gitmişti ama biraz da ürkmüştüm. Öykümü biliyordu. Bana yardım edebileceğine inanıyordu. Ama ben bu sözleri çok duymuştum. Trish ile Suzan'dan, Raşit ile arkadaşından ve esrarengiz Bayan Alevi'den. Bakın dedim. Bana daha önce de böyle sözler verilmişti. Yalnız benim bir sorunum var. Kızım olmadan buradan ayrılmam ben. O gitmezse ben de gitmem. Bunu önceden belirteyim ki boşuna zaman yitirmeyelim. Sizin bu isteğinize saygı duyuyorum dedi Amal. İstediğiniz buysa ikinizi birlikte gönderirim bu ülkeden. Benim de sizden ricam sabırlı olmanız. Ne zaman ve nasıl ayarlayacağımı bilemiyorum. Sabırlı olmalısınız. Sözleri içimi rahatlatmıştı. Nasıl ve ne zaman kaçabileceğimi söyleyememekle birlikte umut vermişti bana. İşte telefon numaralarım diyerek bir kağıda not etti. Bunları nasıl kaydedeceğinizi size göstereyim. Bunlar özel numaralarım. Buradakiler iş numaralarım. Bu da ev numaram. Gece gündüz ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin. Sizinle sürekli bağlantıda olmalıyım. Sakın beni rahatsız edeceğinizi düşünmeyin. Sürekli arayın çünkü ben sizi evden arayamam. Kocanız yanlış anlayıp kıskançlık yaratabilir. Amal güldü. Neşesi bulaşıcıydı. Yazık ki evli diye düşündüm. Sonra suçluluk duyarak utandım. Peki dedim başımla onaylayarak. Etkileyici bir erkekti Amal. Telefonda bu konuyu konuşmayacağız diye bilgi verdi. Bana yalnızca nasılsınız ya da benzeri bir şeyler söyleyin. Verilecek bir haberim varsa telefonda iletemeyeceğim için sizi görmek istediğimi söylerim. Buraya gelirsiniz. Bu işin içinde de bir iş olsa gerek diye düşündüm. Yoksa para mı? Ailemden elçiliğe para göndermelerini istemeli miyim diye sordum. Hayır, para konusunu hiç dert etmeyin şimdi kendinize. Gerekli ödemeleri ben yapacağım. Amerika'ya döndüğünüzde parayı gönderirsiniz. Taksiyle eve dönerken uzun yol boyunca Mehtap hiç konuşmadı. İyi de oldu çünkü kafamın içi karmakarışıktı. Amal'ın sözleri hala kulaklarımdaydı. Başarı olasılığımızı hesaplamaya çalışıyordum. İran'dan çıkış yolunu bulmuş muydum yoksa? Amerika'ya döndüğümüzde parayı gönderirsiniz demişti güvenli. Ama şu sözlerini de çok iyi anımsıyorum. Ne zaman ve nasıl ayarlayacağımı bilemiyorum. Yaz bitmiş, yine okul zamanı gelmişti. Mehtap'ın birinci sınıfa başlamasına engel olmamaya karar verdim. Moody konuyu açınca hiç tartışmaya girişmedim. Mehtap da karşı koymayınca hayret ettim. İran'da yaşama düşüncesine alışmaya başlıyordu anlaşılan. Bir sabah Moody, Mehtap ve ben 10 dakika uzaklıktaki mahalle okuluna bakmak istedik. 6. kaset 2. yüzün sonu. Aydınlık ve bol güneş alan büyük pencereleri dikkatimi çekti. Buna karşın son derece asık suratlı bir müdüresi vardı. Çadırının altından bize aksi aksi bakmasına aldırmadan Moody, kızımızın kaydını yaptırmak istiyoruz dedi.